RS Otomotiv grubunun sunduğu Otomobil Adamlar başlıyor.
RS Otomotiv grubunun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksektağ'la Otomobil Adamlar hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Halit Bolkan siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum
hocam. İki haftalık aranın ardından sizi stüdyoda görmek büyük mutluluk.
Evet bence de.
Sen tabii geçen hafta İspanya'ları turlarken burada böyle bir şey oluştu. Böyle gece 3'te bir şey açıklayacağız falan diye bir basında arkadaşlarımız bir duyuru yaptı. Ondan sonra bir diğer arkadaşımız ben de biliyorum o konuyu dedi. Sonra dedim ki biz de biliyoruz.
Evet. Hani,
ama bu kadar abartılacak bir konu değil diye de özellikle de yazdım hani yani. Çünkü herkes şey bekliyor. Vergiler mi düşüyor? O mu oluyor? Bu mu oluyor falan dedim. O kadar abartılacak bir durum değil yani. Bir açıklama olacak. Saat 3'te olmasının sebebini de biliyoruz da hani ambargo
Amerika
var.
Saati. Hayır,
Amerikan saati olduğu için canım. Öyle. Vallahi. Ama öyle bir şey yaratıldı ki böyle hani herkes birbirine soruyor. Beni o gece telefon susmadı zaten. Ne olacak? Falan
ben,
diye.
Ben burada çok küçük bir şey söyleyeyim. Firmalar haberleri istedikleri gazetecilere servis ederler. Buna hiç itirazım yok. Ama servis edilmiş haberi büyük gazetecilik başarısı olarak göstermek bence yanlış. O yüzden de o gece ben İspanya'dan seninle birlikte o bilgiyi paylaştım.
Evet.
Yani gazetecilik açıklanmamış haberi bulmaktır temelde. Servis edilmiş haberi ben büyük gazeteciyim şeklinde paylaşmak değildir. Kimse kusura bakmasın. Gazetecilik etiğinde böyle bir şey yok.
Sonrasında şey de geldi çünkü bu muydu haber? Ya buydu yani.
Hani.
Ya bu arada haber Tesla Türkiye özgü bizim ÖTV şartlarımıza uygun bir otomobil
gücü düşürülmüş bir model ya işte evet. Yani hepsi bu aslında.
Ama
yani.
Bir anda fiyat en uygun fiyatlı Tesla 3.2 milyonken bir anda 1.8 milyona Tesla alabilir hale geldi insanlar.
Ya bak haber güzel ona tamam. İtirazım yok. Ama hani böyle... dünyayı yerinden oynatacak falan
ama
bir şey
haber
değiliz
şu
ya.
Türk otomotiv endüstrisi yer yerinden oynayacak falan. Yok öyle bir şey olmadı.
Olmaz
hani, test almak isteyenler için güzel bir haber oldu bu. Ama şu geldi şimdi. Orada da eleştiri şu. Abi ben niye alayım ki gücü düşürülmüş arabayı? Bak gelen eleştiri de bu tamam mı? Hani ne gerek var ya ben onu almam başladı.
Yani bilemeyeceğim abi. O beni ilgilendirmiyor.
O yüzden biz bu haberi şey gelmişti işte. Niye konuşmadınız dedim ki valla o kadar yoğun bir program vardı ki.
Çok açık söyleyeyim. O akşam gazeteciliği ikimiz yaptık.
Evet.
Bize servis edilmemiş haberi bulduk ve yayınladık. Bu kadar basittir bu iş.
Bir ince nokta daha yapayım mı?
Tabii.
Haber bize servis edilmemiş haber. Kabul. Haberi bulduk. Yaptık. Gece 3'te açıklanacaktı. Fakat gece 3'te markete söyledi. İşte Tesla'nın fiyatı düşecek dedik ya. Tesla'nın sitesi.
Haberi girmedi.
Yani fiyatı düşürmedi.
Düşürmedi.
Yani o aracın 3 oldu. 3.05, 3.10, 3.15, 3.5, 4. Fakat haberi ilk paylaşan arkadaşlarımız saat 3'ü 1 geçe. Haberi girdiler. Hatta videosu çekilmiş hani. Böyle girildi.
Tamam.
Biz ama girmedik seninle. 4.30'a doğru Amerika'daki sitede Türkiye özgü Tesla'nın fiyatı açıklandı. Türkiye sayfasında açıklandı. Biz dedik evet beklenen haber buydu. Biz de açıkladık ama oradaki etik kurallara, ambargoya vesaire sonuna kadar riayet ederek açıkladık haberi.
Ya şimdi hani detaya girmeyeyim ben ne delinen ambargolar gördüm bu meslek hayatımda. Bu ama bu markanın basın ilişkileri ve halkla ilişkiler konusundaki zayıflığının çok önemli bir göstergesi. Çok net. Böyle bir yaklaşım, böyle bir hata. Ama tabii yurt dışından kumanda edilmeye çalışılan bir basın ilişkisi falan. Yanlış bunlar.
Ama zaten hayatım önce yani. Reklam vesaire yapmadığı için testte hani böyle bir şey yok ya. Basın,
ya
reklam
bak,
vesaire.
Ferrari de hayatı boyunca hiç reklam yapmadı kardeşim. Ama Ferrari'nin haberi tüm dünyadaki gazetecilere gittiği anda bana da geliyor. Basın sitesi var. Üye oluyorsun. Sana bir şifre veriyordu eskiden. Çok daha sıkıydı bu arada bu işler. Bazı markalar da hala sıkı. Ondan sonra tıkır tıkır herkesin üye olmuş, gazeteci olarak onaylanmış herkesin hesabına aynı anda düşer kardeşim haber. Bu kadar basit. Sonraki gelişmeler de var ama o anlar bizi dinleyenleri ilgilendirmez.
Peki tamam hafta dolu bir hafta.
Evet,
otomobil
evet.
Anlamında. Duster'la başlayalım mı? Renault Duster'la.
Ama Renault Duster evet. Şimdi tabii Türk tüketicileri için Renault Duster ooo büyük yenilik aa falan. Halbuki Duster hem Dacia hem de Renault markasıyla farklı pazarlarda ilk nesilden beri satılıyor. Bu Renault grubunun belirlediği bir strateji. Ve Renault'un hani stratejisine göre de bazı pazarlarda bazı modelleri Renault markasıyla satıyorlar. Bazı pazarlarda Dacia olarak devam ediyor. Şu anda bizde Renault Taliant olarak satılan otomobil de aslında bir Dacia modeli.
Logan.
Evet. Yani tamam bu uygulanan bir şey ama tabii niye Renault Duster oldu? Çünkü Bursa'da üretilmeye başlanıyor. Bir, Bu çok önemli bu arada Türkiye için, çünkü yaklaşık 50 ülkeye ihraç edileceği açıklandı.
Ama 50 ülkenin büyük bölümüne Dacia Duster olarak ihraç edilecek.
Fark etmiyor benim için. Bursa'da üretiliyor mu üretiliyor ve önemli üst düzey yöneticilerle beraberdik lansmanda. Türkiye'de şunu söyleyeyim, 2027'ye kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında 4 yeni model üretilecek. Bunlardan ilki Renault Duster. Ve 400 milyon euroluk bir yatırım söz konusu burada. Zamana yayılmış şekilde. Ama bu soru soruldu. Yan sanayi peki, hani yerlilik oranı ne olacak? Bununla ilgili de uzun zamandır çalışmalar devam ediyor. Burada yeni üretilecek Renault Duster'dan sonra da üretilecek modellerle ilgili yerlilik oranının arttırılmasına yönelik yan sanayi çalışmaları da devam ediyor açıklaması yapıldı. Bu çok güzel. Hiç itirazım yok. Bu üçüncü nesil Renault Duster bu arada. Yani Duster bu arada. Renault derken dilim hani Renault'a gidiyor hemen. İlk iki nesli biz Dacia olarak gördük Türkiye'de ve hani C segmenti SUV olarak konumlandırılıyor ve o segmentin en uygun fiyatlı otomobili aslına bakarsan temelde baktığında ve çok iyi sattı. İşte ikinci sebep de bu bence. Sadece Bursa'da üretilmesi değil ama Renault'un Türkiye'de en azından binek otomobillerde liderlik için böyle bir itici güce daha ihtiyacı var. Böyle bir çok satacak bir modele daha ihtiyacı var fiyat karşısında. O da Duster işte. Gerçekten tam hedeflerini söylemedi. Renault genelde hedef açıklamaz. Zaten model adedi veya toplam satış adetleri konusunda çok ketum davranırlar uzun yıllardan beri. Ama görünen o ki Duster'ı da Renault satışlarına eklediğin zaman fiyatın işi çok daha zorlaşacak. Çünkü Clio iyi satıyor, Megane Sedan iyi satıyor. Bir de üzerine Duster geldiğinde ki diğer modelleri de var illaki Renault'un sattığı. İlginç bir ne diyelim kapışma olacak pazarda. Özellikleriyle ilgili bu arada Mayıs ayında ön siparişe açılacak otomobil. Temmuz ayında teslimatlar başlayacak. 1 litre LPG'li, 1.2 mild hybrid ve bir de biliyorsun 145 beygirlik full hybrid var. Bu üçü de burada üretecek. Bu arada şu açıklama da çok hoşuma gitti. 145 beygirlik full hybrid versiyonun motoru Bursa'da üretiliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Güzel. Ki Renault uzun zamandan beri Türkiye'de motor üretir bu arada. Çok uzun zamandan beri. Aracın uzunluğu 4.34 metre. Yani aslına bakarsan B plus boyutlarında. Evet. Tam bir C değil. Önden çekişisi var. Dört tekerlekten çekişisi var. Eskiden de öyleydi. Bagaj hacmi enteresan geldi bana. 594 litreye kadar diye. Tabii versiyona göre dört tekerlekten çekiş olunca farklılaşıyordur vesairedir. Oralarına girmiyorum. Arka koltuklardaki diz mesafesinin 3 santimetre artmış olması bence önemli, iyi bir haber. 18 inç jant seçeneği de olacak güçlü versiyonda tabii ki. Bunlar pek alışık olmadığımız şeyler Duster'da. İç mekanda 7 inç gösterge tablosu, 10.1 inç bilgi eğlence sistemi. Tabii bu donanıma göre değişiyor, onu söyleyelim. Ve bu arada otomatik şanzımanda elektronik park freni var. Yani drive-by-wire, küçücük bir vites seçicisi ve normal el freni değil, elektronik park freni var. Yani modernleşmiş, Dacia, ciddi anlamda modernleşmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. İki tane Type-C bağlantı var önde mesela. Kablosuz Apple CarPlay, Android Auto.
Duster'da.
Duster'da. Yani kablosuz telefon şarjı. Bayağı bir teknolojik donanımları artırılmış.
Renault'laşmış.
Evet. Sayısı 17'ye varan elektronik sürüş destek sistemi. Şimdi çok modern bir otomobille karşı karşıya geleceğimizi anlamış durumdayız. Tasarım olarak da eski Duster'ın formundan çok bir şey kaybetmemiş ama çok modern göründüğünü söylemeliyim. Kişiye göre değişir.
SUV'de çünkü çok başarılı işlere imza atmaya başladı.
Evet.
Renault, Megane, elektrikli Megane, Austral.
Şimdi ben o zaman söyleyeyim. Duster'ın basın lansmanı ki dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı. Renault Duster olarak. Aynı anda da son birkaç gündür de Avrupa'da bir ülkede Dacia Duster olarak lansmanı var bu arada. Yani böyle ilginç bir durum var. Ama aynı gün erken saatlerde Renault teaser deniyor ya böyle tam gösterilmemiş fotoğraflar otomobili birazcık hissettiriyor filan. Yeni bir CSU modeli tanıttı, Symbioz. Yani tanıttıdan kastım tease etti. 2 Mayıs'ta gerçek anlamda otomobil görünecek. İlginç, uzunluğu 4.41. Bak şimdi 4.34 Duster, 4.41 Symbioz, 4.51 Austral, Türkiye'ye gelmeyen bir de Arkana var, 4.56. Abi B Plus ile C Plus arasında 4 tane modeli olacak.
Santim bırakmamışlar.
Santim bırakmamışlar.
Aynen öyle. Tam öyle denilebilir
aynen
yani.
Aynen öyle yani. Ve bu Symbioz da 145 beygirlik tam hibrit motorla çıkacak. Yani Bursa'da üretilen motor aslına bakarsan, buraya veriyorlar mı bilmiyorum ama, ve ağırlığı da 1500 kilogramın altında olacakmış. Hafif, tam hibrit, CSUV ve 4 tane CSUV içerisine girebilen model. Anlaşılan o ki, ki Seni'yi de burada sayabiliriz, o daha minivan ama o da 4.47 bu arada. Bakar mısın, 4.34, 4.41, 4.47, 4.51, 4.56. Beşer santim arayla otomobiller var. Görünen o ki Renault C segmentinde Megane E-Tech'i de yarışın içine koyarsak boşluk bırakmak istemiyor ve asıl pazarın büyük dilimi orası, biliyoruz bunu, ve oradan daha büyük pay almaya çalışıyor. Ve şunu söyleyeyim, Avrupa'da özellikle C segmentinden büyük pay alamayan markaların işi çok zor.
Evet. Bu arada orada güzel olan bir gelişme de Dacia Spring'in artık Türkiye'ye gelemiyor olması.
Güzel olan derken tabii yani Dacia Spring Çin'de üretiliyordu, o yüzden
güzel olan derken yani çok beğendiğimiz bir otomobil değildi çünkü Çin'de üretildiği için değildi. Gelemiyor hani.
Ha bir de o bayağı bir yenilendi, makyajlandı ama yeni halini bilmiyoruz.
Biz kullandığımızda evet yani. Evet. Yani Çin'de üretildiği için o da gelemiyor. Evet. Gibi bir durum var.
Aynen öyle.
Mercedes G elektriklendi.
Ya evet, efsane ya. Efsane elektrikli.
Gelen Dewagen artık elektrikli.
Gelen Dewagen aynen öyle. Şimdi 1979'da çıkmıştı ilk G serisi. Ve iş makinesi gibidir aslında G serisinin o dönemlerine bakınca. Pick-up'ı falan var. Bu arada pick-up'ının kasasında seyahat etmişliğim vardır yurt dışında. Bir lansmanda üstelik. Üstelik de G lansmanıydı bu arada.
Bizim de domates satmışlığımız var kasa. Öyle mi diyeyim yani, ne diyeyim sana?
Hayır, geçen gün bir de İstanbul'da evet. Gördüm biliyor musun pick-up. İlk defa gördüm Türkiye'de, neyse.
İşte bizim domates sattığımız.
G serisi gerçek o arazi araçları klasmanında hani 3 model say deseler, ya G'yi mi söyleyeyim Land Cruiser'ı mı söyleyeyim diyebileceğim model. Bana göre hakikaten arazinin kralı. Kırılmaz etmez, her araziye gidilir, şu bu. Zaten Mercedes de bunun farkında olduğu için bu kadar yıldır temel formunu hiç değiştirmeden üretmeye devam ediyor. Yani çok yani ilginç.
911 deyince gözünün önüne ne geliyorsa G deyince de aklına o yani biliyorsun onu ya.
Evet, arazi araçların 911 evet. Diyebiliriz. Net. Ama şimdi artık elektrik çağındayız ve elektrikli Mercedes Benz G580 geldi. Niye 580? Çünkü 579 beygir. Onu baştan söyleyelim. O yüzden 580. Ama tabii gerçekten araziye çıkmak isteyenler için hazırlandığını söyleyebiliriz bu aracın. Hala merdiven şasi. Eski tip. Bataryayı korumak için acayip önlemler almışlar. Bilmem kaç santimlik alt kaplamalar, karbon kevlar kaplamalar, çelik bir şeyler, alüminyum alaşımları filan. Çünkü arazide o çok kolay hasar alabilecek bir nokta. Aracın karnı ve batarya eğer öyle bir hasar alırsa başın belada demektir. Orayı çok ciddi korumuşlar. Bu arada hani bir devasa bir zannediyoruz biz G serisini ama 4624 milimetre, 4.6 metrelik bir araç aslına bakarsan. Aks mesafesi 2890 milimetre bu arada. Bagaj 555 litre ama ağırlık önemli. 3085 kilo. 3085 kilo. 3 tonun üzerinde ama çok acıklı bir durum var. Biliyorsun otomobillerde de istiapatti vardır, taşıyabilecek hani teknik olarak böyledir. 415 kilo. 3 tonluk bir araç sadece 415 kiloluk istiapatti. Acıklı durum bence bu. Üstelik arkasına da ben karavanı takayım gideyim diyemiyorsun, karavan çekemiyor. Ya da trailer çekemiyor, hiçbir şey çekemiyor. Böyle bir durum var. Ama çok önemli bir özelliği var. 4 tane elektrik motoru var. Ve bu elektrik motorları da tekerleklere yakın yerleştirilmiş. Ve her bir elektrik motoru ayrı ayrı kumanda edilebiliyor. O yüzden de Mercedes'in taktığı bir isim var. G-turn diyorlar. G'ye G İngilizce okursan. Tank dönüşü yapabiliyor bu araç. Olduğu yerde.
Videolarını görmüştük zaten.
Hemen kısaca hızlıca söyleyeyim. Her motor 108 kW. Yani toplam 432 kW. Yani 579 beygir. Çok ciddi büyüklükte bir bataryası var, 116 kilowatt saat. Ama tabii ağır araç. Dolayısıyla menzili 434-473 kilometre WLTP ölçümlerine göre 473 açıklanıyor. 0-100 hızlanma 4.7 saniye.
O ağırlıkta.
3 tonla. Vay 3 tonla. Ya daha bir sürü hikaye var ama offroadçuların sevdiği bir özelliği söyleyeyim. Su geçiş derinliği 850 milimetre. Bu benzin ya da dizel G serilerinden 150 milimetre daha fazla. Yani bununla şnorkele de ihtiyaç yok. Dal geç falan şeklinde ve diferansiyel kilidiyle ünlüdür. 3 tane diferansiyel kilidi kullanır G serisi. Burada onu her bir motorda tork yönlendirmesiyle yapıyorlar.
Her şey elektronik artık.
Evet ya.
Test edebilecek miyiz onu ya?
Türkiye'ye gelecek sonbaharda.
Ha, tamam. Edelim yani.
Bir tank dönüşü yapmazsak
tabii
olmaz.
Tabii ya, tabii ya.
Herkes yapacak
tabii,
bu arada.
Herkes yapacak, aynen. Bu arada ikinci bölümde çok değerli bir konuğumuz var. Elektrikli otomobil kaskosunu konuşacağız. Orada çıkan sorunlar vesaire vardı. Aksigorta'nın bireysel ürün teknik ve müşteri yönetimi genel müdür yardımcısı. Daha önce de konuk etmiştik tabii. Sevgili Tolga Tezbaşaran bizlerle birlikte olacak. Çok sorumuz var. Daha önceki programda sorduğumuz soruların yanıtlarıyla geliyor diye biliyorum. Ama kısa bir ara aranlardan Otomobil Adamlar devam. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Elektrikli otomobiller satış sonrası tabii ki işin servis, sigorta, kasko konuları. Çok değerli bir konuğumuz var. Aksigorta Bireysel Ürün Teknik ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı sevgili dostumuz Tolga Tezbaşaran bizlerle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz.
Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız, merhaba. İyi misiniz?
Sağ olun. Nasılsınız Tolga Bey? Görüşmeyeli.
İyiyim sağ olun, teşekkürler. Biz bundan bir 6 ay kadar olmuş muydu görüşeyle? Öyle bir sözleşmiştik sanki, evet. Bir 6 ay sonra bir daha konuşalım diye.
Periyode uyma ama orada o kadar hızlı değişiyor ki elektrikli otomobil satış sonrası sigorta kasko bence periyode 6 ay değil 3'er aylara falan düşürmemiz gerekebilir orada.
Ya ben şeyi söylemek istiyorum, elektrikli otomobiller hayatımıza girdi, biz bu kadar hızlı bir büyüme beklemiyorduk ama 2023'te çok ciddi bir hani satış patlaması yaşandı elektrikli otomobilde Türkiye'de ve tabii şimdi elektrikli otomobille yaşamak da başka bir pratik gerektiriyor. Başka ihtiyaçları var elektrikli otomobil ve kaskoda da başka ihtiyaçları var anladığımız kadarıyla. Sizin de buna yönelik bir kasko ürününüz var. Önce bir amacınızı öğrenelim. Bu e-kasko nedir? Ne işe yarar? Elektrikli otomobil sahiplerine ne katıyorsunuz?
İsterseniz şuradan başlayayım. Hani biraz da sohbet etmiş olalım. Tamam. Sadece bizim kaskodan değil de. Yani bu kategori diyorlar ya bu pazarlama dünyasında. Yani bir ürün segmentini tanımlamak için. Bu elektrikli araç kategorisi baktığınızda hem kişilerin beklentileri, kişilerin elektrikli araçtan beklentileri, hem de bu beklentiyi karşılayan endüstrilerin hazırlığı açısından baktığınızda çok hızlı hareket ediyor. O kadar hızlı ki yani beklentilerin hızıyla karşılamanın hızının arasında da bir fark var. Şimdi siz rakamlardan bahsettiniz. 2023'te 70 bin tane elektrikli araç satılmış. Evet. Şimdi 70 bin, yani bundan biz sizinle 3 sene önce konuşsaydık burayı yani bir rakam olarak konuşmazdık. Elektrikler birazcık daha böyle ileriye dönük bir konsept gibi gelirdi. Bu senede yani 2024'te 90 bin bekleniyor. Hatta bazı yerlerde 100 binleri falan da duyduk. Yani evet. Satış olarak baktığımızda.
Öyle bir öngörü var.
Şimdi bunlar büyük rakamlar. Hani bunlar konuştuğumuz rakamlar büyük rakamlar. Esasında araç satışı gibi bakmayın buna. Şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye'de bu sene 100 bin yeni insan, yeni tüketici elektrikli araç kullanmaya başlayacak. Hani bunların içinde bir miktarı vardır. Geçmişte de elektrikli kullanmıştır ya da kullanıyordur ama büyük bir kısmı, hani ben mesela elektrikli araç kullanmadım şu ana kadar. Ben ve benim gibi 100 bin kişi hayatlarına yeni bir enstrüman sokacaklar. Doğru. Yani bunu araba kullanmak gibi bence tanımlamamak lazım herhalde. Çünkü elektrikli araç dediğiniz şeydeki şeyler, aracın içindeki fasiliteler mevcut bizim kullandığımız fosil yakıtlara göre farklı. Hani bunu şey gibi düşünün lütfen. Yani bir yerden araba kiralıyorsunuz. İlk oturduğunuzda bende mesela odur o. Diyor ki ya bir dakika, kaput nereden açılıyordu acaba? Bagajı nereden açıyorduk? Yani böyle düğme ararsınız ya. Şimdi bir elektrikli araca oturup araba nasıl çalışıyorduyla başlıyor her şey öncelikli olarak. O yüzden yani İnanılmaz bir kültürel de değişim var sanki burada.
Hatta,
İnsanlar hatta, yeni bir şeye
adapte oluyorlar. Hatta bazı otomobiller otomobile girdiğinizde çalışıyor halde.
Çalışıyor zaten.
Bekliyor falan. Hani
çalıştırma düğmesi
öyle bir düğme de yok yani.
Bravo. Hatta bakın hani biz tabii sigorta işiyle ilgilendiğimiz için biraz şeyi de anlamaya çalışıyoruz her zaman için. Bu araçların kullanım davranışları bizim için önemlidir. Çünkü hani aracı kullanan kişinin o araçla olan adaptasyonu ve kullanım davranışı onun kaza yapma olasılığını etkiler ki bu bizim için en büyük girdidir. Şimdi Türkiye'de yeni gelişiyor dedik ya, 70 bin, 190 bin vesaire rakamlar. Bu elektrikli araç piyasasının en büyük olduğu şey coğrafya şu anda dünyada Çin. Şimdi yanlış rakamları hatırlamıyorsam 3 milyon civarında bir elektrikli araçtan bahsediliyordu geçen sene. Yani bu yıllar itibariyle de geometrik büyüyor bu rakamlar. Ama Çin'deki istatistikler bize şunu gösteriyor. Elektrikli araç kullanmaya ilk başlayanların araca adaptasyonu esasında kolay olmuyormuş. Bu da tabii bizim açımızdan kaza riskini artırıyor. Neymiş konu? Bir de o tarafı var. Şimdi normal bizim kullandığımız fosil yakıtlı araçlarda aracın akselerasyonu yani hızlanması belli bir şeyle geçiyor. Hani tempo ile geçiyor. Hani bilirsiniz 100 kilometreye kaç saniyede ulaşır gibi belli şeyleri konuşuyoruz ya. Şimdi elektrikli araçlardaki akselerasyon çok hızlı. Neredeyse bir motosiklet temposunda bir akselerasyon var. Şimdi bunu ilk kullanmaya başladığınızda o adaptasyon sürecini geçirmek bile açıkçası baktığınızda ayrı bir maharetmiş. Şimdi Türkiye'de 100 bin kişi bu süreci geçirecek. Bu sene 70 bin kişi geçirdi. Konuşulanlar o ki yani 2035 yılında hani bir senaryo diyor ki 2 milyona yakın, başka bir senaryo birazcık daha agresif 5 milyon civarında diyor. Ama trafikte baya böyle bir elektrikli araç kullanan, buna adapte olan, adapte olmaya çalışan bir sürücü kümesiyle karşı karşıya kalacağız. Doğal olarak bu böyle yeni bir araç geldi ve yeni bir model araç geldiğinden öte artık yeni bir kullanım tarzı geldi. Trafikte hepimizin arasında yeni bir şoförlük mahareti oluşmaya başladı. Yeni bir araç tipi oluşmaya başladı. Bir yere doğru gidiyor. Hani bunları niye söylüyorum? Biz bu ürünü çıkartırken, bizim bahsettiğimiz kasko ürünümüzü, e-kaskoyu çıkartırken müşterilere sormuştuk o tarihte. Bir yıl önceki müşterilerle bugünkü müşteriler ve müşterilerin cevapları bile farklılaşmaya başladı.
Tecrübeler farklılaşıyor.
Çünkü o tarihteki, evet aynen öyle. Yani o tarihteki müşterilerin elektrikli araçlara duygusal bağları, beklentileri farklıyken şu andakiler mesela birazcık daha farklı. Şu anda şunu çok baskın görüyoruz. Bakın elektrikli araç bir geleneksel fosil yakıtlara göre edinim maliyeti yani satın alma maliyeti göreceli olarak daha makul. Evet. Yani ucuzdur demek istemem ama yani karşılaştırdığımızda içerik, içinde bulunan işte konfor paketleri, işte aracın gücünü vesaire koyduğunuzda muadilleriyle kıyaslarsanız bir çift daha makul duruyor. İkincisi bakım ve onarım çok daha uygun. Çünkü bakım onarım dediğinizde hani bir filtreleri değiştiriyorsunuz, bir de yazılım güncellemesi var. Bir de böyle hareketli parçalarla ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyor. Onun dışında zaten hani çok da böyle elektrikli araçlarda muhteşem mekanik şeyler yok, içerikler yok. Bir o tarafı var. Bir de ilginçtir, bunun günlük yakıt tüketimi de göreceli olarak çok daha şey, geleneksel fosil yakıtlara göre. Doğal olarak şu anda elektrikli araçla ilgili tüketiciye sorsak, tüketici temelde şunu söylüyor, ya çok daha makul bir elektrikli araçla yaşamak ve onu yönetmek diye bakıyor.
Peki gerçekten öyle mi? Yani mesela biliyoruz ki bataryalar çok pahalı ve herhangi bir kazada elektrikli bir otomobilin şöyle söyleyelim tamir maliyeti bir içten yanmalı fosil yakıtlı araçla aynı olmayabilir. Yani
ki,
burada
ki siz de şu anda bunlarla ilgili veriler toplanmaya başlamıştır diye tahmin ediyorum.
Haklısınız. Bir kere elektrikli bir aracın tabii marka modele göre değişiyor ama yaklaşık %40-60'ı yani aracın bedeni %40-60'ı arası zaten bataryasından oluşuyor. Hatta bu o kadar değişik bir şey ki gelişim ki baktığınızda biz şu anda Türkiye'de işbirliği yapıyoruz. BYD markası dünyadaki en büyük elektrikli araç üretici ve satıcısı galiba. Hani genel istatistiği bildiğim kadarıyla. Esasına baktığınızda bir batarya üreticisi başlangıç itibariyle. O yüzden bataryaya sahip olmak, bataryadaki o yapıyı yönetmek, elektrikli araç dünyasını yönetmek demek. O yüzden batarya çok pahalı. Aynen dediğiniz gibi. Ve bir işte kaza olduğunda, hani herhangi bir şekilde bir çarpışmalı kaza olduğunda bataryalar gerçekten çoğunlukla değişmek zorunda kalıyor. Yani normal şartlarda biz fosil yakıtlı araçları mümkün olduğu kadar tamir ettirmeye çalışırız. Tabii. Yani parça değişir vesaire ama hani karoser vesaire kısmında çoğu tamir edilir. Ama bir elektrikli araçta böyle çarpışmalı bir kaza olursa ki bunun büyük bir kaza olmasına da gerek yok. Pille ilgili mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Yani değişme olasılığıyla da çok sıkla karşılaşıyoruz ve hani düşünün ki aracın değerinin yarısı kadar tamir maliyeti çıkıyor sizde. O yüzden yani şeyi pahalı. Tabii maintenance'ının bir kısmı pahalı yani rutininden bağımsız söylüyor.
Peki, o zaman kasko daha da önemli hale geliyor.
E-kasko bize burada ne kazandırıyor ya da nasıl seçenekler sunuyor gibi soruyla devam edeyim ben.
Kasko burada önemli hale geliyor. Çünkü bizim bu biz bütün diğer şirketler gibi öncesinde işte elektrikli araçlar çıkınca poliçesini yaptık. Poliçeyi de yaparken bu pille ilgili riski algılayınca biz pile bir muafiyet koyduk. Yani pek çok şirketin poliçesinde de var. Farklı farklı oranlarda var ama %5 ile işte yıllar itibariyle artan bir şekilde %40'lara çıkan bir muafiyet var. Yani bu şu demek muafiyetten kastımız kaza yaptınız. Aracınız 1 milyon lira. İşte piliniz hasar gördü. Pilin değişmesi lazım 500 bin lira. Doğal olarak sigorta şirketi diyor ki burada işte %10 muafiyet var. Ben 500 binliği 450 öderim. %20 olursa 400 bin öderim diyor. İşte oradaki ödeyeceği hasarın içinden bu şeyi düşüyor, ilgili tutarı düşüyor. Sonrasında biz bu e-kasko ile ilgili müşteri tarafını konuşurken ilginçtir. Müşterilerin bu pil konusundan farkında olduğunu anladık. Ve bu muafiyetin de onları çok böyle rahatsız ettiğini de fark etmiştik. Ve bu poliçeyi çıkartırken biz pille ilgili muafiyeti kaldırdık. Burada tabii bir müşteri talebi ve beklentisi vardı ama diğer taraftan da şuna baktı arkadaşlar. Bu pile muafiyet koyuyor olmanın bizim açımızdan anlamı ve faydası var mıdır diye baktık. Esasında çok da bir şey fark etmiyormuş pile muafiyet koymak ve koymamak. Ama esasında müşteri tarafında da bir süreçsel olarak rahatsızlık yarattığını fark ettiğimiz için. Mesela şu anda Aksigorta'nın e-kasko poliçesinde pille ilgili hiçbir muafiyet yok. Yani hasar gerçekleşiyor 500 bin lira biz pili değiştiriyoruz. Ha, güzel. Değişmesi gerekiyorsa servisine gidiyor, güzel. Değişiyor, sonra sigortalı alıp devam ediyor poliçesini kullanmaya. Konu tabii sadece hasarla da sınırlı değil baktığınızda. Türkiye'de soket sayısı artıyor. Rakamlarda, kapsamda bir artış var soket sayılarına baktığınızda. Ama bu şu demek değil, yani arabanızı her zaman normal bir fosil yakıtta olduğu gibi rahatlıkla kullanamıyorsunuz. Ve enerjinin bitme ihtimali var. Şimdi bununla ilgili biz normalde hiçbir poliçemizde olmayan, özellikle şu anda İstanbul'da verebiliyoruz. Altyapısı orada hazır olduğu için ne yazık ki, ama şimdi genişletmek için şey yapıyoruz. Yatırım yapıyor ilgili iş ortaklarımız. Aracınızın şeyi biterse, aküsü biterse biz İstanbul'da şu anda yerinde şarj hizmeti veriyoruz. Sizi en yakın şarj istasyonuna kadar taşıyacak şekilde şarj hizmeti veriyoruz. Çünkü başka şansınız yok.
Bu e-kaskonun şeyi yani içerisinde var değil mi? Güvencesi içerisinde var bu.
E-kaskonun paketinin içinde var ve hani sadece burada var. Bir de ilginç olan şu, yani yolda şarjınız bittiğinde yani yapabileceğiniz alternatifler de çok sınırlı. Çünkü bir elektrikli aracı çekmek de kolay değil. Tabii. Normal bir çekiciyle de çekemiyorsunuz. Çünkü alttaki pil olduğu için onu ahtapot yapısıyla ve hassas bir şekilde kaldırmak lazım. O kalibrasyonu bozmamak için. Bunları yönetmek, oradaki şarj bitişini yönetmek de kolay değil. Yani bizim verdiğimiz bu hizmet yerine geliyor bir tane şarj aracı. Aracınızı şarj ediyor, siz binip gidiyorsunuz. Yani hiç böyle çekmemekmeden de bahsetmiyoruz. Kendinizi müşteriye de koyun. Yani siz ne isterdiniz o esnada? Biz de şimdi o ne isterdiğinize cevap olacak çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Mesela bir tane daha konu var. Bu senenin yılbaşında bir tebliğ çıktı biliyorsunuz. Türkiye'deki elektrikli araç ithalatı ile ilgili bazı ilave şartlar getirdiler. Ve o şartların içinde servis ağı ile ilgili bir ön şart var. Bence bu tebliğ gayet şey. Yani yerinde bir tebliğ. Çünkü elektrikli araç sahiplerinin sahip oldukları araçlarla ilgili alabilecekleri servis hizmeti sınırlı coğrafyalarda var. Mesela daha önce sadece İstanbul'da olan markalar vardı. Şimdi birkaç yere daha şey yaptılar, yaydılar bunları. Ama düşünün ki siz gittiniz işte bayramda ailenizi ziyarete gittiniz, tatile gittiniz. Yani diyelim ki Mersin'e gittiniz, yani siz koyun adını. Adana'ya gittiniz ve aracınızı orada kaza yaptınız. Şimdi bu aracı birinin tamir etmesi lazım. Ve elektrikli araç o kadar kendine özgü bir şey ki, yapıp ki, içinde yüksek akım olduğu için bir kere herkes müdahale edemiyor. Tabii. Mutlaka yerinde servis hizmeti verilmesi lazım. Şimdi Mersin'e gittiniz, Mersin'de servis yoksa ne yapacaksınız? Aracı en yakın servise çekmeniz lazım. En yakın servis hani ağırlıklı olarak Ankara'da bulunuyor, İzmir'de bulunuyor, İstanbul'da bulunuyor. Normalde bir sigorta poliçesi aldığınızda, bizim bütün poliçelerimizde böyledir bu, servis sorunu olmadığı için bizim en yakın çekme dediğimiz yer Mersin'den Mersin'e çekmektir. Hadi bilemediniz Mersin'den Adana'ya çekersiniz bazı özel markalarda. Ve hiçbir zaman bu hani Mersin'den İstanbul'a çekmek anlamına gelmez. Zaten orada kilometre sınırı da vardır. Çekmenin limitleri de vardır poliçelerde. Biz bu şeyi öğrenince, bu gerçeği ve buradaki bu kısıtları öğrenince bizim şu anki poliçemizde çekmeyle ilgili bir limit de yok.
Bu da çok,
yani Mersin'den İstanbul'a çekiyor Aksigorta'nın sahip olduğu bu aracı ve bu poliçenin içine bilaveder yani.
Biz geçenlerde bir programda Halit'le bahsettik. İşte Gaziantep'te arızalanan bir aracın İstanbul'a kadar çekilmesi gerek ve sigorta orada hani ben çekmem diyor, evet, gibi bir sorun vardı. Şu an ona da çözüm bulmuş gibi görünüyorsunuz zaten.
Elektrikli araca mahkumsunuz, mecbursunuz. Çünkü başka şansı yok o aracın. Antep'ten hani başka bir yerde tamir edilme ihtiyacı olmadığı için bizim poliçenin sigortalı açısından bir şey ifade etmesi için bizim onu tamir edildiği yere çekebilmemiz lazım. O yüzden biz birazcık daha burada şeyi genişledik. Sigortanın müşteriye verdiği kapsamı genişletmeye çalıştık.
E-kasko anladığım kadar elektrikli otomobil kullanıcılarının sigortadan ne bekliyorsa sunmayı amaç edinmiş gibi bir durum şu anda söz konusu ve sorunlar teker teker yanına tik atılarak çözülmüş gibi duruyor.
Bravo, şimdi mesela duvar şarj istasyonları var evlerde kurulan. Mesela evet, şu anda poliçenin içine onu da nasıl dahil ederize bakıyoruz. Çünkü aracı alan kişi çoğunlukla olarak evinde de bunu şey yapmaya çalışıyor. Şarj etmeye çalışıyor. O duvar şarj istasyonu dediğiniz şeyler de az rakamlar değil. Yani baktığınızda birkaç bin euroluk rakamlardan bahsediyoruz. Onları da mesela bu araç poliçesinin içine dahil etmekle ilgili şeyimiz var. araçların şarj olduğu şarj aparatları var. Yani aracı aldığınızda şarj etmek istediğinizde bir aparata ihtiyacınız var değil mi? Bizim Porsche bunu da karşılıyor şu anda. Bu şarj aparatlarına gelecek zararları vesaireleri de kapsamda aynı alıyoruz. Aynen söylediğiniz gibi yani bir elektrikli araç sahibi biz olsaydık neye ihtiyacımız olurdu düşünüp buna göre poliçe hazırlamaya çalıştık.
Bir şey ekleyeyim buraya. Sanki şey olmuş burada. Hani Aksigorta'daki arkadaşlar elektrikli otomobiller dağıtılmış. Hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz bize anlatın. Onların hepsini poliçe ekleyin gibi durum söz konusu olmuş. Hani siz bana sorsaydınız evet kullanıcıların bu dertleri var derdim ama hiç gerek kalmadan hepsine çözümler üretmişsiniz gerçekten.
Ben o zaman bir tane
vallahi de şunu yaptık bu arada.
Buyurun buyurun.
Buna ama cevap vereyim. Şimdi tamam. Arkadaşlar deneme sürüşü yaptılar. Hani araç vermedik kürsenin altına ama deneme sürüşü yaptık. Bu nasıl bir şeydir biraz anlamak için. Üstüne elektrikli araç o tarihte elektrikli araç konusunda piyasada sağlam yeri olan 3 tane şeyle kurumla teknikerleriyle oturdu arkadaşlar görüşler. Şu pil konusu falan orada çözüldü mesela bizim nezdimizde. Yani biraz onların dünyasını anlamak için. Ama bence en büyük getiriyi ve bizim açımızdan faydalı geri dönüşü şeyde aldık. 3 tane müşterilerle bu focus group denen yani sohbet ortamı, bir masa etrafında sohbet ortamında onlarla görüştük. Hani size sormamız gereken soruyu biz gerçek kullanıcılara evet. Sormuştuk zaten. Ondan elde edinlerimizi zaten poliçeyi yaptık. Yani böyle masaüstü bir poliçe değildi. Gerçekten sahada çalışılarak çıkartılan bir poliçeydi. Çok o yüzden güzel. Böyle tam şeyden vuruyor. İhtiyacı tam böyle odağından vuruyor.
Peki bu poliçeleri hazırladınız gayet anlattığınız kadarıyla da gerçekten de hayatın gerçekleriyle uyumlu bir poliçe bu. Ama aynı zamanda biliyoruz ki sigorta şirketleri markalarla da anlaşmalar yapıyorlar. Bu kadar evet. İçli dışlı olduğunuza göre anlaşmalı olduğunuz markalar da vardır değil mi elektrikli otomobil konusunda e-kasko için?
Var tabii var. Yani daha şöyle söyleyeyim biz ürünü çıkartınca elektrikli araç ithal eden markalar ürünün farkına vardılar ve genelde sigorta şirketleri markalarla işbirliği yapmak ister ama bizim hani kendi tecrübemizde de ilk olacak şekilde markalardan bize talep geldi. Yani bu ürünü biz kendi satış sürecimizde müşterilerimize teklif etmek istiyoruz diye. Şu anda bizim 8 tane otomobil markasıyla elektrikli araç ithal eden markayla bu e-kasko özelinde işbirliğimiz var. Yani onlar kendileri müşterilerine satış esnasında araçları satarken e-kaskoyu da avantajlarıyla beraber sunuyorlar. Onlar da ürünü destekliyorlar. Yani marka açısından da baktığınızda bu esasında marka içinde müşteri memnuniyetine çok destek oluyor. Kesinlikle. Çünkü aracı satıyorsunuz yani, doğal olarak.
Güvence veriyor çünkü şey kasko.
Tabii. Ve o aracın o şeyle vakayla hasarla karşılaştığında örneğin en azından kontrollü bir şekilde servise geleceği ve onunla ilgili farklı da bir hasarla söz konu sorunla karşı karşıya kalmayacak olsa marka da artık kendini rahat hissediyor. Çünkü o marka onu tamir etmek istediğinde doğal olarak o süreçleri de yönetmek istiyor kendi başına. O yüzden markalardan da çok yoğun bir taraf var. Biraz önce adını verdiğim için bahsedeyim. Şu anda biz BYD ile şey çalışıyoruz. İşbirliğimiz var yani münhasır olarak bizim ürünümüzü şu anda orada teklif ediyorlar. Araç sahiplerine, müşterilerine diyeyim.
Şeylerin elektrikli otomobil kullanıcıların çok samimi olarak söyleyeyim kafasındaki birçok sorun çözülmüş gibi görünüyor. Çünkü bunlar gerçekten bize de Halit'e de bana da ve bu konuyla ilgilenen bütün arkadaşlara da sorulan sorulardı. Son bir soru sorayım ondan sonra toparlayalım. Bildiğim kadarıyla bu kasko ürünüyle aldığınız ödüller de var. Onları en azından bizi dinleyenlerle paylaşarak isterseniz sohbeti tamamlayalım.
Var ama ödüllere gelmeden bir şey daha atlamayın çünkü bizim tüketicimiz için önemlidir bunlar çünkü bizim tüketicimiz genelde verdiği paranın karşılığı aldığı hizmetin değip değmediğini önemser. Şimdi burada doğal olarak bir kasko poliçesi alıyorsunuz ve hani bu poliçede eğer bir yıl boyunca hasar yapmazsanız ki çoğunluğu yapmaz sigortalıdır. O zaman bu benim bahsettiğim bu servisteki hizmetlerin pek çoğunu kullanmazsınız. Hani bu şarj vesaire gibi hizmetleri her zaman kullanma hakkınız var hasar olmasına gerek yok ama. Onun dışındaki pil muafiyeti falan hasar durumunda karşınıza çıkar. Bu yüzden biz poliçenin içine sigortalıların bu poliçeyi satın alan kişilerin kaza olmasa da faydalanabileceği bazı şeyler de koymaya çalışıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi ve bence en baskın olanı araçlarını şarj ederken bütün bir yıl boyunca ve sınır olmaksızın yaptıkları o şarj maliyetinin %10'u kadar indirim alıyorlar bizim anlaşmalı olduğumuz o şarj soketlerine sahip kurumlardan. Iyi. Mesela şu anda e-şarjda gidip şarj ediyorsunuz. İşte şarj ettiğinizde deyin ki 1500 lira tuttu. Bizim poliçeyle ilgili bilgi oraya şey yaptığınızda, onların aplikasyonuna girdiğinizde 1500 lira değil de işte 1350 lira ödüyorsunuz. Bir yılda yaklaşık bu bahsettiğimiz şey indirim bir 10 ile 20 bin arasında, tabii kilometreye göre değişiyor bunlar ama 10 ile 20 bin arasında bir hani geri ödüyor kendisini poliçe, öyle söyleyeyim. İç kaza yapmıyor olabilirsiniz ama yine de poliçe priminizin bir kısmını geri alacak ilave hizmetler var. Şimdi bunları da zenginleştiriyoruz bu arada. Şimdi bunların hepsini topladığımızda, sizin şu ödül sorunuza da geleyim. Bunların hepsini topladığımızda doğal olarak özellikle müşteri odaklı bir yaklaşım göstermemiz bize büyük bir şey sağladı. İltifat sağladı diyelim. Yani müşteri tarafından da geliyor tabii ki bu iltifat. NPS skorlarına bakıyoruz. NPS skorlarında da bunu görüyoruz. Ama onun dışında yani bu işin profesyonelleri de çok takdir ettiler. Biz CX Awards diye bir pazarlama dünyasında en iyi dijital müşteri deneyimi kategorisinde inovasyon konusunda özel ödül aldık. Yani inovasyonun da arkasında esasında bu müşterinin ihtiyacını, bugünkü değil sadece olabilecek ihtiyaçlarını da öngörmeye çalışıyor olmamız ve bunların da arkasında durmamız var. Arkasında durmayı da şöyle söyleyeyim. Esasında elektrikli araç piyasasına sigorta şirketi olarak biz belki de en tutkuyla destek veren kurumlardan bir tanesiyiz. Çünkü biz elektrikli aracınız varsa Aksigorta'ya geldiğinizde e-kasko dışında hiçbir teklifi vermiyoruz. Yani normal fosil ürünü alamazsınız bizden Aksigorta'dan. Bu bir miktar esasında baktığınızda iddialı bir yaklaşım. Çünkü elektrikli araç sahiplerinin hepsi bizim o bahsettiğimiz elektrikli araç ihtiyacını kapsayan ürünleri de tercih etmiyor. Bir kısmı yani normal ürünler almak istiyorlar. Özellikle bunun tam olarak farkında olmayan, bunu tam olarak yaşamamış müşteriler diye bunu söyleyebilirim. Bu müşteri bize geldiğinde biz bu müşteri hiçbir zaman elektrikli araç kullanan müşteriye normal ürün satmıyoruz. Çünkü müşterinin yaşayacağı deneyimin Aksigorta deneyimi olmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. O yüzden hep e-kaskonun arkasında duruyoruz. Bu e-kasko ile ilgili bizim tutkumuz, elektrikli araçlarla ilgili tutkumuz işte bize bu bahsettiğim inovasyon vesaire tarzındaki ödülleri getiriyor. Mesela bir tane de Martech Awards diye bir platformda sosyal platformlarda en iyi teknoloji kullanımı ödülüne layık görüldük. Bunun da tabii arkasında şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bir taraftan da generative AI vesaire gibi farklı farklı teknolojiler var. Biz bir şeyde programda yani bilenler için Nikola Tesla belki gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından bir tanesidir. Nikola Tesla'yı elektrikli aracın özelliklerini anlatır şekilde canlandırdık. Yani oradaki yaptığımız canlandırma sonucunda da böyle değişik ve ilginç de bir ödül aldık. Hani bizim açımızdan da bunlar bu elektrikli aracın birazcık daha kamuoyunda anlaşılabilmesi ve tutundurulması için yaptığımız böyle bir şeylerin çabalardan böyle birkaç tanesiyle ilgili olumlu geri dönüş. Son söz olarak şunu söyleyebilirim ki biz bu işe inanıyoruz. Yani bu elektrikli araç dalgasının gerçekten müşteri beklentilerini desteklediği sürece bence biz büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. O yüzden de bütün endüstriler bir şekilde bu elektrikli araç dünyasını desteklemek için hizmetler sunmaya çalışıyorlar. Biz de en azından sigorta endüstrisinde bunun liderliği peşindeyiz ki hani marka olarak da baktığınızda artık e-kasko bilinir durumda herkes tarafından. O yüzden sigortalıların özellikle alacakları hizmetle e-kaskoyu hatırlamaları için gereken her türlü yatırım yapıyoruz. Yani buradaki bizim e-kaskodaki temel beklentimiz ticari olarak muhteşem karlar etmek değil ama özellikle bu elektrikli araç endüstrisinde bir jenerik marka haline getirmek. Yani isteriz ki bundan birkaç yıl sonra herkes elektrikli araçla ilgili hep e-kasko var mı, e-kaskon var mı diye sorsun. Yani orada jenerik bir marka yaratır hale gelir ve bu da müşteriler nezdinde de bir memnuniyetle alınan bir marka olsun. O yüzden bunun arkasında durmak için her şeyi yapıyoruz. Yani.
Bu içerikle de olacaktır ben inanıyorum. Çünkü dedim ya elektrikli otomobil kullanıcının kafasındaki tüm soru ve sorunların yanıtını sunduğunuz bir poliçe olmuş. Tolga Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Periyodu 6'şer aylık değil 3'er aylık hallerde yine de sizi burada konuk etmek isteriz ama gerçek bu e-kaskoya gelen talepleri vesaireleri sonrasındaki süreçlerde önümüzdeki aylarda yine bir araya geldiğimizde konuşmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.
Çok sevinirim. Çok Tolga teşekkürler. Bey, iyi yayınlar.
Kolaylıklar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Sağ olun. Tabii.
Tek bir soru, özledin mi, tamam mısın bensiz de? Hem ağır hem gidiyor gücüme. gerçeği duymak zor. Korkmasaydım yepyeni sayfalar açardı. Şu an yanımda olsan aşktan bu adayı yakardık. Hep aynı konu, güven sorunu. Bir beceremedin gitti onu. İki yol düşünce bir sana bir bana. Apayrı hayatlara deli mi dedin, alası burada. Artık akıllar ama topla beni sokaktan. Söyleriz arkandan acılı acılı şarkılar akıyla. Neyi koyabilir? Sokaktan söyleriz arkandan acılı acılı şarkılar akıyılan. Neyi koyabilirim ki yerine, battın dibine. Olmasın kurtaran, olmasın kurtaran.
RS Otomotiv grubunun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksekler Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz.
Evet.
Gerçekten şaşırtıcı bilgiler oldu ya kasko ile ilgili. Ben hani o kadar hani bu da var hani şu var mı diyeceğim soru kalmadı.
Şimdi elektrikli otomobil başka bir hani araç ya. Hı-hı. Kullanım alışkanlıklarını değiştiren bir araç ya. Hatta biz hep şey söylüyoruz. Hayatınız elektrikli otomobile uygun değilse elektrikli, evet, otomobil almayın diye. Kaskoda da tabii başka ihtiyaçlar
mutlu
var.
Mutlu olduğum şey ne biliyor musun Halit? Biz bu mikrofonlardan ve YouTube'dan kaç senedir işte elektrikli otomobil hani düşmanı ilan ediliyoruz. Aslında değiliz, evet, de söylediğimiz satış sonrası hizmetlerdeki boşluklar yavaş yavaş doldurulmaya başlandı.
Zaten olması gereken
bu. Arada satış sonrası hizmetlerde de yatırım yapan ki RS de bunlardan bir tanesi bu arada.
Tabii.
Elektrikli otomobillerle ilgili hasar onların merkezi kurdu ve çok kısa bir süre içerisinde açacak. O da işte hem kaskolarla sigortalarla bağlantılı çalışacak ve servis hizmetlerindeki o olası aksilikler, aksaklıklar da gideriliyor olacak aslında.
Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Elektrikli otomobil geleceğin kendisi, evet, hatta bugünün de kendisi. Buna da evet. Ama hep dediğimiz gibi şartlarınıza uyması lazım. Sadece satın almak yetmiyor. Kullanırken de şartlarınıza uyacak. Ama olası bir kazada, olası bir arızada da ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Nasıl davranacağınızı bilmeniz lazım. Ve kendinizi, yani aslında ürününüzün malcanın yongası ya. Onu pamuklara sarıp saklarız ya biz, değerlidir ya. Onu işte pamuklara sarıp saklarken başına gelebilecek kötü şeylerde de iyi sonuçlar alabilmek için tamirinde, bakımında, o zaman bizim bir e-kaskoya ihtiyacımız olacak.
Kesin. Bu arada ekleme yapayım. Bu hafta RS grubuyla da bunları konuştuk. İşte hasar onarım merkezi vesairesinde elektrikli otomobillerin birçoğu aslında olası bir bakım hasarda başka bir şey yaptıysanız onu da kaydediyor. Diyor ki bir dakika, benim diyor buraya
akıllı cihaz,
akıllı cihaz tamam mı? Hani cihaz ben
bunlar.
Sanayiye gittim yaptırdım falan dediğinizde diyor ki beni sanayide yaptırdı bu diyor. Haberin ya. Olsun diyor. Hani akıllı cihaz almak çok tamam okey güzel ama o da bir taraftan konuşuyor.
Valla kilometreyi düşürüp bayandan diye otomobil satanların elektrikli otomobillerde şansı yok, onu söyleyeyim.
Geçen vardı bununla ilgili bir konu konuşuldu, işte ekspertiz süreçleri falan olacak. Araba söylüyor ki zaten sana. Bu değişti, bu değişti, bu değişti diyor sana zaten hani.
Bu güzel ama.
Güzel değil mi?
Bu güzel. İşte. Bu güzel. Bence çok güzel hatta.
Kimler devre dışı kalacak? Mesela pertçi diye bir işlemci var bu memlekette. Pertçiler var mesela.
Tabii.
Hani elektrikli otomobil döneminde pertçilere iş kalır mı bilmiyorum bir süre sonra.
Valla bir de hele hani bazı markalar kullanmaya başladı. Yekpare alüminyum şasiler var ya.
Kim tamir edecek, yani? Nasıl tamir edecek?
Onu tamir etmek yüksek teknoloji ister. Öyle basit değil o iş. Hani ısıtayım iki tane tık tık vurayım çekiçle düzel, öyle bir dünya yok artık.
RS'den bir arkadaşı alalım. Çünkü orada da şirket çok ya, hani konunun uzmanı gelsin istiyorum. Evet. Bu arada geçen hafta içerisinde elektrikli otomobiller gibi sevgili Mustafa Tütünoğlu'nu
evet.
konuk ettik. Ve çok soru geldi. Sonrasında birçok soru da şey geldi. Abi bu abiyi bir daha çağırın. Yani çünkü çok soru var elektrikli otomobillerle ilgili ve çok dolu dolu yanıtlar verdi. Abi bu abi bir daha gelsin, çok doluymuş yorumları da geldi. Önümüzdeki hafta yine ne konuşacağız?
Ne konuşalım?
Belli. Hani Nisan ayı otomobil satış rakamları. Elbette. Bu ay rekor gelmiyor galiba. Görünen o.
Gelmez.
Hafta içerisinde açıkladı. Biz...
Yani 80 binler civarında kalacak diye konuşuluyor sektörde ama... Türkiye burası, son dakika gollerini çok gördük şimdiye kadar.
Bir gemi yanaşır diyorsun.
Ya belli olmaz bu işler.
Ondan sonra da şeyi konuşacağız. Ümit'le bakıyor ne konuşacağız abi diye. Halit Bolkan her hafta nereye gidiyor? Bu hafta nerede?
Aa evet.
Tabii var. Mayıs geliyor çünkü.
Evet.
Tamam mı?
Evet.
İşte Halit Bey burada mı acaba?
Haftaya bir iki gün yokum, onu şimdiden söyleyeyim de.
Tamam işte bir iki günse biz ona fitiz, problem yok yani.
Yok iki gün.
Ama bizi YouTube'da falan da ihmal etme.
Tamam işte, hani. Elimden geldiğince.
Hani radyoyu bir şekilde uzaktan yapıyoruz da hani YouTube falan.
Yok YouTube uzaktan olmuyor tabii. Yani.
Olmuyor tabii. O stüdyoya geleceksin, orada bir takım programlar
şimdi
yapacağız.
Şimdi bana böyle söylüyorsun ya. Test çekimlerinde hepsinde seni görmek isterdik ama. İşi var ya gelemiyor. Tek başıma test yapıyorum.
Testleri de tek çekti bu hafta. Nedir bir reklam var çek, tek çek bilmem ne falan. dinleyen, değer veren bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonlarında görüşmek üzere. İyi hafta sonları, hoşça kalın.
Hoşça kalın.